Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup, Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda Galatyalılar 1. bölümdeyiz değerli dinleyicilerimiz. Pavlos, Galatyalılar mektubuna başlar başlamaz şöyle diyor. Ne insanlarca ne de insan aracılığıyla atanan haberci Pavlos'tan, İsa Mesih ve onu ölüler arasından dirilten Baba Tanrı tarafından atanmış olan Pavlos'tan. Pavlos sadece haberci olduğunu bildiriyor. Haberci sözcüğünün iki anlamı vardır. 1. 12'lerden biri olmak. 2. Gönderilmek. 12'lerden biri demek, A. 3 yıllık hizmeti sırasında İsa ile birlikte olan, B. İsa'nın dirildikten sonraki hizmetine tanık olan, C. Mesih tarafından seçilen demektir. Gönderilen demek, habercilerin işlerinde yer alan daha geniş anlamdır. Benim değerlendirmeme göre, Pavlos, Yahuda İskariyot'un yerini almıştı. İsa'nın dirilişinden sonra Yahuda İskariyot'un yerini almak için elçiler tarafından Mattias seçilmişti ama Mattias hakkında Habercilerin İşleri 1:15-26'da verilenden başka bir bilgi verilmemiştir. Mattias'tan bir daha söz edilmez. Eğer kutsal ruh onu seçmiş olsaydı, kesinlikle yolun bir yerinde bu adamın üzerine mühürünü basardı. Ancak Paulus bir haberci, elçi olduğunu kanıtlamıştır. Ama Mattias kanıtlamamıştır. Mattias'ın bir haberci olarak seçilmesi, Pentekost'tan yani kutsal ruhun inanlılar topluluğuna gelmesinden önce gerçekleşmiştir. Bu nedenle ben kutsal ruhun Mattias'ın seçimiyle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Günümüzde de kiliselerde, inanlılar topluluğunda belli ki kutsal ruh tarafından olmayan birçok seçimler yapılmaktadır. Ben Tanrı'nın ruhunun Yahuda yerine Paulus'u seçtiğine inanıyorum. Paulus bu ayette elçiliğinin insanlarca olmadığını söylüyor. Elçi ya da haberci Yunanca'da apostolostur. Apo eki insanlardan değil anlamını verir. Yani yasacı değildir. Atandığı için ya da bir okula gittiği ya da istenilen bir kursa gittiği için bir haberci, bir apostol değildir. Tanrı tarafından atanan bir habercidir o. Paulus ayrıca haberciliğinin insanlar tarafından olmadığını bildirdi. Dia eki insanlar tarafından olmadığını, yani bir episkopos ya da bir kilise heyeti tarafından üzerine ayinsel olarak el konularak haberci, elçi olmadığını bildiriyor Paulus. Paulus'un üzerine diğer haberciler de el koyup hokus pokus şimdi elçi oldun dememişlerdi. Paulus bir haberciydi, nasıl mı? İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla. İsa elini Paulus'un üzerine koydu. Onu çağırdı ve onu yapacağı görev için ayırdı. Paulus, ben insanlar tarafından seçilen bir haberci değilim diyor. İnsanların bununla hiçbir ilgisi olmadı. Ben direkt olarak İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla haberciyim dedi. Ben ve benimle birlikte bulunan tüm kardeşler Galatya'daki kilise topluluklarını selamlarlar. Galatyalılar 1, ayet 2. Paulus'un selamının soğuk, resmi, kısa ve öz olduğuna dikkat edin. Kimseden şahsen bahsedilmez. Sadece bir tek kiliseye yazmıyor, birkaç kiliseye, Galatya'daki kiliselere yazıyor. Kilise sözcüğü, değerli dinleyicilerimiz, İncil'de iki şekilde kullanılmıştır. Kilisenin bir anlamı, Mesih'e kurtarıcı olarak güvenen, bütün değişik gruplardan oluşan inanlılar topluluğunun bütünüdür. Demek ki kilise taştan yapılan bir bina değildir. İlk olarak Mesih'e kurtarıcı olarak güvenen, iman eden, bütün değişik gruplardan oluşan inanlılar topluluğunun bütünüdür. 2. Yerel topluluklardır kilise. Ve Paulus'un burada kullandığı sözcük de budur. Yani yerel inanlılar topluluğu. Galatya'nın birçok kısmında kiliseler ya da yerel topluluklar vardı. Pisidya Antakya'sında, Derbe'de, Listra'da ve ziyaret etmiş olduğu diğer yerlerde kiliseler vardı. Paulus bütün kiliselere, bütün yerel topluluklara yazıyor. Bu yüzden burada gözlerimizin önünde olan bütün inanlıların oluşturduğu topluluk değil, yerel kilise ele alınmıştır. Efesoslara mektupta kiliseye bütün inanlıların oluşturduğu topluluk, görülmeyen kilise olarak bakıyoruz. Ama görülmeyen bedenin günümüzde kendini toplu beden olarak görünür kılması gerekir. İnanlılar, yerel inanlılar topluluklarıyla özdeşleşmelidirler değerli dinleyicilerimiz. Üçüncü ayette Paulus şöyle diyor, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere kayra ve esenlik olsun. Bu, Paulus'un mektuplarının çoğunda kullandığı resmi selamdır. Bu ayetteki kayra sözcüğü, o zamanlarda Yahudi olmayan ulusların selamlama sözcüğüydü ve esenlik sözcüğü ise Yahudilerin dinsel selamıydı. Baba Tanrı'dan diyor Paulus, size kayra ve esenlik olsun. Şimdi Baba Tanrı'dan esenlik alınıp yaşanabilmezden önce Tanrı'nın kayrası alınıp yaşanmalıdır. Yani kayra olmadan esenlik olmaz. Ve kayra Tanrı tarafından insanlara sunulan bir kurtuluş armağanıdır. Hiçbir karşılık ödenmeden armağan olarak sunulan bir kurtuluş armağanıdır. Ve bu kurtuluş armağanına kavuşan kimsenin yüreğine de esenlik gelir. İşte bu yüzden Pavlus selamlarında her zaman ön sıraya kayrayı koyar ve peşinden de esenlik. Kayrayı alan kimsenin yüreğinde esenlik olur. Şimdi dördüncü ayete geldik. Şöyle diyor Pavlus, bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için Tanrımızın ve babamızın istemi uyarınca Mesih günahlarımıza karşı kendisini sundu. Bu bir başka harika, muazzam bir ayettir. Onun seviyesine yükselemem. Sadece onun hakkında bir şeyler söyleyeceğim. İsa Mesih kendini bizim günahlarımız için verdi. Onun kurbanının değerine bizim ekleyebileceğimiz değerli dinleyicilerimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Hiçbir şey. Hiçbir şey demek hiçbir şeydir. Kendini verdi. Sizin vereceğiniz neyiniz var dostum? Bir şeyiniz var mı? Onun kurbanına ekleyecek bir şeyiniz var mı? Bu ne kadar harikulade ve yüce bir şeydir. Böyle bir ayet okuduğumda söyleyecek söz bulamıyorum doğrusu. O Rabbimiz kendini verdi. Siz kendinizi verdiğinizde her şeyinizi vermiş olursunuz. Kim olduğunuzu, sahip olduklarınızı, zamanınızı, yeteneklerinizi, kısacası her şeyinizi. O kendini verdi. Daha fazlasını veremezdi dostum. Kendisini verdi. Pavlus bunu söylemek için beklemiyor. Bekleyemiyor daha doğrusu. Ondan söz ettikten sonra kendisini bizim günahlarımız için verdi diyor. Pavlus'un işleyeceği konunun özü budur. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü. İsa Mesih senin günahların için öldü kardeşim. Sana, bana öylesine değer verdi, bizleri öylesine sevdi ki o kendisini bizim günahlarımız için verdi diyor. Pavlus ondan Rabbimiz İsa Mesih diye söz eder. O benim kurtarıcımdır. O benim Rabbimdir. Rab benim çobanımdır diyebilir misiniz? Evet, Rab benim çobanımdır. İsa Mesih bir keresinde kendisini iyi çoban olarak tanıttı. Davut peygamber Rab'be, Rab benim çobanımdır dedi. Siz de Rab benim çobanımdır diyebilir misiniz? Onun bir çoban olduğunu söylemek başka şeydir. Bu gerçeği kendinize mal etmek başka bir şeydir. Rab benim çobanımdır. Rab benim kurtarıcımdır. Rab benim Rabbimdir. Siz de onun sizin çobanınız, sizin kurtarıcınız olduğunu söyleyebilir misiniz dostum? Pavlos sözlerine bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için diyerek devam ediyor. Rabbin bizleri şimdiki kötü çağdan kurtardığına dikkat edin. Bu yüzden müjdenin gücü ve gerçekliğini kanıtlayan günümüz için geçerli bir değeri vardır. Müjde, Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın verdiği mesaj sizi kurtarabilir. Mesih'e dönen ve kurtarılan binlerce insandan mektuplar geliyor. Uyuşturucudan, alkolden, cinsel günahlardan, kumardan kurtarılmışlardır. Bu tür vakaları sadece Mesih kurtarabilir. Bu da müjdenin gerçekliğini kanıtlar. Mesih kendini bizim günahlarımız için vermiştir. O çarmıhta sizin ve benim yerimizi almıştır dostum. Bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için bizler için ölmüş ve ölümden dirilmiştir. Şimdiye kadar gördüğümüz bütün şeyler bu ayetin zenginliklerini yeterince ele alamamıştır, almamıştır. Kurtarışının Tanrımızın ve babamızın istemi uyarınca olduğuna dikkat ettiniz mi? Evet, kurtarışın Tanrımızın ve babamızın istemi uyarınca olduğuna dikkat edin. O bizi kurtarabilir ve bu yasaya göre olmayacaktır. Tanrı'nın istemine uygun olmalıdır. Dostum, Tanrı'nın istemi, o bizi kurtardıktan sonra bizim Rab'be uygun yaşamamızdır. Yani inanlılar olarak kesinlikle günah içerisinde yaşayamayız. Bu ne kadar harikulade bir şeydir. O bizi kurtarabilir. O bizi kurtarmayı ister. Bizi kurtaracaktır ve bunu Tanrı'nın istemine göre yapacaktır. Sizin kurtarılmanız Tanrı'nın istemidir. Karar vermek, ona evet demek, onun çağrısını evet demek, ona gelmek size düşen iştir. Rab hiçbir zaman zorlamaz. Bu hayat için söylenmesi gerekenler halen bitmemiştir. Mesih bizleri Tanrı'nın istemine göre kurtarmak için yaşamını verdi. Tanrı bizi kurtarabilir ama bu yasaya göre olmayacaktır. Tanrı'nın istemine göre olmalıdır dostum. Tanrı'nın istemi, o bizi kurtardığında sizin günah içinde yaşamamanızdır. Bizleri kurtarabilir, kurtarmak istiyor ve bizleri kurtarmayı istiyor. Sizin kurtarılmanız onun istemidir. Dostum, bu ayet insana şapkasını sevinçle havaya atmayı isteten bir ayettir, öyle değil mi? Tanrı'ya çağlar çağı yücelik olsun, amin diyor Pavlos 1. bölüm 5. ayette. Bu Pavlos'un durup Tanrı'yı övdüğü bir an. Bizlerin Tanrı'yı övdüğümüzden çok daha övmemiz gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Bunu hayatımıza geçirelim. Bu sabah kalktığınızda Rabbin adını övdünüz mü? Yağmur yağıyordu diyorsunuz ama yağmur için ona teşekkür ettiniz mi? Ya da hava çok sıcak, bunun için Rabbe hamd ettiniz mi? Sizi yeni bir güne getirdiği için onun ismini övdünüz mü? Tanrı'ya gerektiği gibi teşekkür ettiğim yere gelebilmezden önce uzun yıllar uğraş vermem gerekti dostum. Evet, uzun yıllar. Şimdi hava ister güneşli, ister yağmurlu olsun, her sabah yaptığım ilk iş, Rab beni yeni bir güne getirdiğin için sana hamd ediyorum demektir. Rab ne kadar harikadır dostum. Onu daha çok övmemiz gerekir. Ben Tanrımın ve kurtarıcımın adının yüceltilmesini istiyorum. Kenarlarda durup Rab İsa Mesih'i küçülten bu yeni tiyatro oyunlarını ve şarkıları onaylamak istemiyorum. Onların aleyhinde konuşuyorum çünkü İsa Tanrı'nın bedende görünüşüdür. Kendini benim için vermiştir. Onun ismini övmek istiyorum. Tanrı'ya çağlar çağı yücelik olsun. Çağlar çağı şimdi başlar ve sonsuza dek devam eder. Bu sözler Pavlus'un selamının sonunu oluşturuyor. Bazı görkemli gerçekler içerdiği halde haberci Pavlus'tan soğuk ve kişisel olmayan bir selam olduğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Pavlus konusunu bildiriyor. Soğuktan sıcağa geçiyor. Hatta epey ısınmıştır. Neden? Çünkü müjdeyi yanlış duyuran, öğreten kişiler vardır. Pavlus müjde için hayatını verir. Sizleri Mesih'in kayrası aracılığıyla çağıranı böyle kısa bir zamanda bırakıp bambaşka bir habere kapılmanıza şaşırıyorum. Galatyalılar 1, ayet 6. Müjde, Tanrı'nın sözüdür dostum. Ve müjdenin iki yönü vardır. Ve iki anlamda kullanılabilir. 1, müjdenin gerçekleri ve 2, gerçeklerin yorumu. Müjdenin gerçekleri Mesih'in ölümü, gömülmesi ve bedensel olarak ölümü yenerek dirilmesidir. Pavlos Korintoslara şöyle yazdı. İlk ağızda almış olduğumu size verdim. Kutsal yazıların çok önceden bildirdiği gibi Mesih günahlarımız için öldü. Sonra gömüldü. Yine kutsal yazıların çok önceden bildirdiği gibi üçüncü gün dirildi demiştir. Ölümü yenerek dirilmiştir. Bunlar müjdenin değiştirilmez olan tarihi gerçekleridir. Bu gerçekleri dile getirmeden müjdeyi bildirmiş olamazsınız. Müjdenin ikinci yönü gerçeklerin yorumudur. Pavlus'un Galatyalı imanlılara mektubunun konusu müjdenin gerçeklerinin yorumuyla ilgilidir. İnanlıları Yahudileştirmeye çalışanlar Pavlus'un peşinden Galatya'ya gitmişlerdi. Müjdenin gerçeklerine meydan okumadılar. Ne de olsa Rab İsa dirildikten sonra onu 500 kişi birden görmüştü. Tanık olarak o kadar çok kişi olduğunda müjdenin gerçeklerini inkar edemezsiniz. Onların ama yapmaya çalıştığı küfür bu gerçeklerin yorumuyla ilgiliydi. Çok kurnaz ve hilekardılar ve Pavlos kardeş buraya aranıza geldi mi gibi bir şey söylüyorlardı. İnsanlar evet buraya geldi, müjdeyi Tanrı'nın sözünü bildirdi ve biz de kabul ettik. İman ettik, Mesih'i kurtarıcımız olarak tanıyoruz ve inanlılar topluluğundayız diyorlardı. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanlar, ah bu gerçekten de harika. Pavlos kardeşin söyledikleri doğrudur ancak yeterince derine inmiyor. Size Musa peygamberin yasasını yerine getirmeniz gerektiğini söyledi mi? Aa, söylemedi mi? Size bunu söylemesi gerekirdi. Evet, Mesih'e güvenmeniz gerek ama ayrıca Musa'nın yasasını da yerine getirmeniz gerek, yoksa kurtulamazsınız diyorlardı. Bu bilinen en eski küfürlerden biridir ve bugün de halen bizimle birliktedir dostum. Lütuf, kayra müjdesine bir şey eklemektedir. Bir şeye sadece inanmak yerine bir şey yapmaktır. İman artı hiçbir şey olmak yerine iman artı bir şeydir. Biliyorsunuz Paulus'un öğretisi buydu. Sadece iman. İman artı hiçbir şey. Ama bunlar ne diyor? İman ama başka şeylerde. Her tarikat ve izimde kurtulabilmeniz için yapmanız gereken bir şey vardır. Ama kardeşim, kutsal olan bir Tanrı'nın önüne biz günahlı insanlar onu bunu yapmakla nasıl çıkabiliriz? Bizim en iyi işimiz bile Tanrı'nın gözünde kirli paçavra gibidir. Bizim yüreğimiz bozuktur ve bizden çıkan her şey de bozuktur. Kardeşim, bizler sadece Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulduk. Bu yüzden Paulus iman artı hiçbir şey diyor. İman ediyoruz ve kurtuluyoruz. Bu kadar. Neye iman ediyoruz? Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcıya. Paulus böyle demişti. O bizim günahlarımız için öldü. Biz iman ettiğimizde bizim günahlarımız bağışlanıyor. İşte bu Tanrı'nın kayrasıdır. Paulus'un Filipili zindancıya Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın demesi ilginçtir. Simon Petrus Sanhedrin'e başka kimsede kurtuluş yoktur. Çünkü göğün altında insanlar arasında bizi kurtarabilecek verilmiş başka hiçbir ad yoktur demişti. Mesih habercilere lütufla kurtuluş müjdesini bildirmelerini söylemişti. Kurtuluş sadece kayra aracılığıyladır kardeşim. Kurtuluşlarını kazanmak için hiçbir şey yapmamaları, bunun yerine Mesih'in kendileri için yapmış olduğu şeye güvenmeleri gerekti. Tanrı'nın, İsa Mesih'in habercilerine verdiği buyruk buydu. Müjde bütün işleri dışarıda bırakmıştı. Paulus şimdi Galatyalı inanlara yazıyor ve sizleri Mesih'in kayrası aracılığıyla çağıranı böyle kısa bir zamanda bırakıp bambaşka bir habere kapılmanıza şaşırıyorum diyor. Gerçekte başka haber yoktur. Ama sizleri tedirgin ederek Mesih'in sevindirici haberinden döndürmeyi amaçlayanlar olduğu için bunları söylüyorum. Galatyalılar 1, ayet 7. Burada döndürmek olarak çevrilen sözcük Yunanca'da metasterephe sözcüğüdür. Kuvvetli bir sözcüktür. Doktor Luka tarafından güneşin karanlığa dönüşmesini ve Yakup tarafından da gülmenin yasa dönüşmesini anlatmakta kullanılmıştır. Müjdeyi yanlış vermeye, yanlış yorumlamak, anlatmak, onu gerçekte olduğunun tam tersi haline getirmek çabasıdır bu. Bunu anlamak önemlidir. Kaldı ki size müjdelediğimiz sevindirici haberle çelişkiye düşen bir haberi size kim bildirirse bildirsin, bu ister biz olalım, ister gökten bir melek, lanete uğrasın. Galatyalılar 1, ayet 8. Bu ayet çok güçlü bir ayettir kardeşim. Paulus, bir melek bile sevindirici haberden, yani İncil'den, Tanrı'nın sözünden farklı bir mesaj bildirmeye cüret ederse, ağır bir hakaretle kovulacağını söylüyor. Şu anda benim önüme herhangi bir melek çıkıp söylediğin kararında haklısın ama kurtulmak için ayrıca bir şey de yapman gerekiyor dese, ya da siz şu anda bu satırları okurken, bu yayını dinlerken bir melek size gözüküp konuşmacı söylediği kadarında haklı ama bir şey daha yapmanız gerekiyor dese, hem sizin ve hem de benim git buradan, sen gökten gelen bir melek bile olsan seni dinlemeyeceğim dememiz gerekiyor. Paulus burada bunu vurguluyor. Dostum, günümüzde bizlere bir başka müjde vermeye çalışan bir sürü konuşmacı duyuyoruz. Bu kişiler size melek gibi görünebilirler. Bilindiği gibi şeytan da nur meleği görünümüne görünür. Onun için şeytana hizmet edenlerin de doğruluğa hizmet edenlerin görünüşüne bürünmelerinde şaşılacak bir şey yoktur. Şimdi Paulus'u dinleyin. Daha önce de söyledik, şimdi yine söylüyorum. Almış olduğunuz haberle çelişkiye düşen bir haberi size kim bildirirse lanetlesin. 9. ayet. Pavlos, kuvvetli bir dille birisi size almış olduğunuzdan farklı bir müjde bildirirse lanetli olsun diyor. Size Tanrı sözüne ilişkin yanlış bilgi verenler, sizi yanlış yöne yönlendirenler, size Tanrı sözünü yanlış öğretenler lanetli olsun diyor dostum. Ben bu sözü daha kuvvetli, daha güçlü bir hale getiremem. Müjde bütün işleri dışarıda bırakır dostum. Evet, Tanrı'nın sözü bütün işleri dışarıda bırakır. Romalılar 4. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Ne var ki Tanrı saymazı doğrulukla donatan Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğruluk yerine sayılır. Kurtulmak için yeterince iyi olmaları gerektiğini düşünen bir sürü insan vardır. Geçen gün bir adam bana, ben Hristiyan olmak istiyorum, biraz daha iyi biri olmaya çalışacağım ve eğer biraz düzelirsem Hristiyan olacağım dedi. Ona, eğer düzelirsen hiçbir zaman Hristiyan olamazsın. Tanrı'nın kurtardığı tek sınıf Tanrı'dan uzak olanlardır dedim. Rabbi İsa Mesih doğruları değil günahlıları çağırmaya geldiğini söyledi. Bunu söylemesinin nedeni doğru olan hiç kimse, bir tek kişi bile olmadığıdır. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanın doğruluğu bile Tanrı'nın gözünde kirli adet bezleri gibidir. Böyle diyor Yeşaya peygamber. Yasa bizleri suçlu çıkarır ve kayra ya da lütuf bizleri kurtarana dek bizleri kendimizi savunamaz hale sokmalıdır. Romalılar 3.19'da şimdi biliyoruz ki ruhsal yasada söylenen her şey yasa altında söylenen kişilere söylenmiştir. Her ağız kapansın ve tüm dünya Tanrı önünde suçlansın diye der.